Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 18 ayrımdan oluşmaktadır. Ayrım 1.
Adını unutan adam. Mehmet Eroğlu. Can Yayınları 3. basım. Okuyan Tülin Eray. Mehmet Eroğlu'nun büyük bir ilgiyle karşılanan romanlarından ilki olan Issızlığın Ortasında'nın, sırasıyla 1979 Milliyet Roman Yarışması birincilik ödülünü, 1985 Madaralı ve Orhan Kemal Roman Armağanlarını, ikinci kitabı Geç Kalmış Ölünün ise yine 1985 Orhan Kemal Roman Armağanını kazandığını okurlarımız hatırlayacaklardır. Şimdi sunduğumuz Adını Unutan Adam, yazarın 1986'da yayımlanan Yarım Kalan Yürüyüş adlı 3. romanından sonra yazdığı 4. yapıtıdır. Mehmet Eroğlu bu romanında 1969'da Ölüdeniz'de Şeria Irmağı arasındaki bir tepede adını unutmak zorunda olduğu için unutan bir adamın 18 yıl sonra adının peşine takılıp adını buluşunu, Türk romanında örneği olmayan fantastik bir kurgu içinde veriyor. Adının ardındaki gizin peşine takılan adamın öyküsü, aynı zamanda tadına vardıkları acıları yüreklerinde öğütüp, yaşanmaya değer bir hayat edinmek için ülkelerinden yüzlerce kilometre ötedeki serüvene katılmaktan çekinmeyen bir kuşağın da öyküsüdür. Karışmış birbirine gecem ve düşüncem. Şairi meçhul bir Filistin şiirinden. Gökyüzünde başıboş bir aydınlatma fişeği, sağ tarafımda omzunu kaşıyıp duran Ali, solumda ise gecenin soğuğu vardı, Tarık. Hatırlıyorum, o birkaç metre ötede yüzü koyun yatmış, tepenin eteklerinde İbranice çığlıklar atarak koşuşan askerleri gözetliyordu. İçkiyi işte ilk kez orada, burnumu gıdıklayan çöl bitkilerinin kokusunu duyduğumda düşünmeye başladım. Ve boşalan kadehi dolusuyla değiştirmesi için yıllardır peşimden ayrılmadan beni bir gölge gibi izleyen uşağı uzatıyorum. Kız dakikalardır sürüp giden bu alışverişi garipsemeden sakin bir sesle ve diyor. Uşağın elindeki kadehi alıp acele etmeden cümlemi bitiriyorum. Ve sonra hiç aklımdan çıkarmadım. Kız az önceki dinlendirici sesini kaybetmiş gibi sonuna yaklaştıkça incelen bir kahkahayla gülüyor. Sonra elini ağzına götürerek gölge sınırlarını aşmayan bir merakla soruyor. İlk kez karşılaştığınız her kızı anlatır mısınız bunu? Kafatasımın içinde buharlaşan alkole uyarak başımı havaya kaldırıp sallıyorum. Hayır, yalnız kıvırcık saçlı ve kısa etekli esmerlere. Uşak geri dönüp havuzun başında toplanan kalabalığa doğru uzaklaşırken kız utanmış gibi elleriyle dizlerini örtüyor. Utangaçlığı şaşırtmıyor beni. Kadehi gözlerine kadar kaldırıp ardından bahçeyi araştırıyorum. Evet, buradaki en esmer, en kıvırcık saçlı kız o. Üstelik 14 yıl önce o hastane odasında gördüğüm o kadınınki kadar kısa etek var üzerinde. İlginç birisiniz, diyor kız. İlginç. Güzel bir ev, harika bir manzara, yakında eşsiz bir deniz, sonra bu parti. Bakışlarımı onunkilerin peşine takıp tekrar bahçeyi ve geceyi tarıyorum. Alışkanlık her türlü güzelliğin düşmanıdır. Bu evde güzelliği de artık bir alışkanlık benim için. Ama bunu ona söyleyemiyorum. Az sonra araştırıcı gözlerimiz yorulunca birbirimize dönüyoruz. Kısa ama kışkırtıcı bir soru dudaklarında. Neden sadece kadınları davet ettiniz? Gülüp düzeltiyorum. Sadece kıvırcık saçlı, kısa etekli ve esmer olanları. Ona yakışan, yapmacık bir şaşkınlıkla başını geri çekiyor. Buraya birlikte geldiğim kız, her yıl bir kez böyle bir davet verdiğinizi söyledi. Doğru mu? Doğru diyorum. 14 yıldır her yaz Ağustos'ta bir gece kasabadaki bütün kızları buraya toplarım. Bu kez sıra onda. Sadece esmer olanları, diye düzeltiyor. Evet diyorum. Sadece esmer, kıvırcık saçlı olup kısa etek giyenleri. Yine gülüyor. Bazen gülmenin yarısı neşe, öteki yarısı da davettir. Daveti uyarak elimi uzatıp saçlarına dokunuyorum. Ürperiyor. Ama geri çekilmiyor. Belki onu anlatabilirim. Evet, neden olmasın? Bu düşünce, sarhoşluğuma eklenip beynimi uyuşturan buhara karışırken, kız ölçülü bir sesle uyarıyor beni. O kızıl saçlı kadın, az önce yanınızda duran. Geriye dönüp bakıyorum. Sevgili bekçim, galiba benimle ilgilenmenizden hoşlanmadı. Bekçim, bekçimdir o benim. Kız bir süre bekçinin ne anlama geldiğini düşünüyor. Sonra karara varamamış, tedirgin bir sesle soruyor. Karınız mı? Hayır, diyorum saçlarını hissederek. O karım olamayacak kadar yakındır bana. Kız geceyi daha da karartan saçlarını savurarak havuza doğru dönüyor. Elimi geri çekiyorum. Ne demek istediğinizi anlayamadım, diyor. Famina mors animae. Bunu da anlamadım, diyor başını çevirmeden. Kadınlar ruhun ölümüdür, diye açıklıyorum. Bekçim de bir kadın ve ben ruhumu ona sattım. Bu kez başını çeviriyor. Konuşmadan, sormadan ve birbirimizi rahatsız etmeden ama gecenin sıcağı gibi direncimizi eriten bir merakla düşüncelerimizi okumaya çalışıyoruz. Sonunda vazgeçip gözlerini indiriyor. Saldırganlığıma boyun eğeceğini ve devam etmem gerektiğini hatırlatan yeni ve ölçülü bir davet bu. Güzelsiniz, diyorum. Değilmiş gibi omuzlarını silkip gülüyor. Böyle iltifatlara alışık olmalı. Gözlerini kaldırıyor. Evet, alışık. Tavırları düşüncelerimi doğrulayacak kadar rahat. Benim kadar güzel en az 10 kız var burada. Eliyle geniş bir daire çiziyor. Çoğu da esmer. Öteki esmerlere bakmadan elimi yeniden saçlarına götürüyorum. Kımıldamadan bu kurallarını bildiği bir oyunmuş ve oynamaya karar vermiş gibi gülümsemekle yetiniyor. Ama hiçbirinin saçları seninki kadar siyah değil, diyorum. Gülümsemesi birden kayboluyor. Şaşkınlıkla hayal kırıklığının arasına sıkışıp kaldığını hissediyorum. Saçlarının rengi yerine yüzünün güzelliğini övmemi yeleyeceğini bilmeliydim. Oyunun kurallarını değiştirerek parmaklarımı saçlarından düz ve pürüzsüz boynuna indiriyorum. O da bana uyuyor. Yüzünü yüzüme yaklaştırıp soruyor. Yüzüm sizi etkilemiyor mu? Çenesine doğru sivrilip keskinleşen çizgileri, biçimli ancak sinirli olduğunu ele veren burnu, dolgun ama şimdilik uykudaki dudakları. Cevap vermem gecikince hayal kırıklığında karar kılan sesi aramızdaki sessizliği bölüyor. Biliyor musunuz, ben erkeklerin sarışınlardan hoşlandığını sanırdım. Parmağımı geri çekip başımı sallıyorum. Hayır, hepsi değil. Ali ile ben esmerlerden yanayız. Kız yine o hareketi yapıp başını geriye atarak Ali diye soruyor. İlk aydınlatma fişeği gökyüzünde patladığında sağımda o, solumda da gecenin soğuğu vardı. Hatırladınız mı? Biraz önce anlatmıştım. Evet, diyor kız, anlatmıştınız. Sonra bir süre beni, geceyi, Ali'yi ve esmerliğini unutup başını gökyüzüne kaldırarak ne ezgisini ne de sözlerini duyabildiğim bir şarkıyı mırıldanıyor. Şarkı bitince bakışları hala yıldızlardayken fazla meraklı görünmemeye çalışarak soruyor. Sonra ne oldu? Sonra? Sordu. Öyleyse belki benimle gelir. Gözlerim uşağa takılıyor. Hala havuzun başında. Başımla işaret ediyorum. Kız sessizliğimi soruyu anlamayışıma yorup başını bana çeviriyor. O gece, gökyüzünde aydınlatma fişeğinin olduğu gece. Elime uzanıp kaçmasını engellemek ister gibi parmaklarını tutuyorum. Acele etmeliyim. İlgisini kaybetmeden atılıyorum. Sonra Tarık bize döndü ve gelecek seferki buraya düşecek dedi. Ali sırtını kaşıdı. Öfkeliler diye mırıldandı. Birkaçını vurmuş olmalıyız. Ben konuşmaya katılmadım. Kasım'ın soğuğunda milyarlarca yıldızın altında işaret fişeklerini, askerleri, saatlerde sürüp giden kovalamacayı unutup Tarık yeniden konuşuncaya kadar hiç ara vermeden o güne kadar içtiğim bütün içkilerin tatlarını hatırlamaya çalıştım. Uşak ikinci ve üçüncü kadehleri yanıma bırakırken kız boşluktan yararlanarak "Biliyor musunuz?" diye mırıldanıyor. "Sanki ezberlediğiniz bir duayı tekrarlıyormuş gibi anlatıyorsunuz." İkinci kadehi de dua gibi bitirip kıza gülümsüyorum. "Meraklı. Belki bu özelliğini kullanıp onu benimle gelmeye ikna edebilirim." Parmaklarındaki titremenin birazdan başlayacak olağanüstü serüveni zamanından önce ele vermesini engellemek için kadehi yere bırakıyorum. "Haklısınız. 14 yıldır her yaz burada karşılaştığım esmer ve kıvırcık saçlı kızlara tekrarladım bu hikayeyi." Kız 14 esmer rakibesi varmış gibi tedirginlikle irkiliyor. Sonra küçümsemenin rahatlatıcılığında karar kılıp omuzlarını silkerek "Pekala," diyor. "Devam edin. Sıra Tarık'taydı." "Tarık?" "Tarık Ali'ye bir dahaki sefere Yahudilerin korkak olduğunu söylerlerse inanma," dedi. Üçümüz de güldük. Soluk almaktan korkuyorduk. Çünkü ağızlarımızdan yükselen buhar gecenin içine uzaktan görünebilecek çizgiler çekiyordu. Neden sonra Ali bana dönüp sırtına bakmamı istedi. Ama ancak ikinci aydınlatma fişeği atılınca bakabildim arkasına. Sağ omzunun altında iri bir delik vardı. Boğazım kuruyunca yanda beni bekleyen üçüncü kadehe uzanıyorum. Kız, "Size inanmıyorum," diyor. Ben de Ali'nin sırtına baktığımda inanmamıştım. Ama delik işaret parmağımı sokabileceğim kadar genişti. Kız eğlenirmiş gibi sözcükleri ortasından bölerek yavaşça tekrarlıyor. "Size inanmıyorum." "Neden? Yoksa siz de mi Yahudisiniz?" Kız Ağustos sıcağında kavrulup kararmış geceyi aydınlatacak kadar neşeli, aynı zamanda öteki kızlara meydan okuduğunu haber verecek kadar da yüksek bir sesle gülüyor. Sonra "Hayır," diyor. "Adım Hayır." Parmağımı birazdan öpeceğim biçimli dudaklarına götürerek devam etmesine engel oluyorum. Şaşırıyor ama yine de karşı koymadan dinliyor beni. "Kim olduğunuzu biliyorum. 20 yıl önce Azete'deki plajdan denize girmiştiniz. 14 yıldır her yaz Ağustos'ta buraya gelip sizi aradım ben." "Denize mi girdim?" Eliyle önce kendini, sonra kumsalı işaret ediyor. "Burada mı?" Başımı sallayıp ona yaşamadığını düşündüğü geceyi hatırlatıyorum. Gökyüzünde ay vardı. Vakit gece yarısından sonraydı. Çıplak ve güzeldiniz. "20 yıl önce mi?" diyor kız, inanmayan ve bu nedenle incelen bir sesle. Başımı tekrar sallıyorum. Kız gözlerini gözlerinden kaçırıp, incitmekten korkar gibi yumuşak bir hareketle parmağımı dudaklarından uzaklaştırıyor. Sonra ani bir kararla ağzını kulağıma yaklaştırarak, "Ama," diyor, "20 yıl önce 8 yaşındaydım ben." Ellerini iki yana açıyor. "Ve yüzmede bilmiyordum." Bu neyi değiştirir? 1968'de, Kasım'daki o gecenin soğuğunda, köpek havlamaları peşimize takıldığında, ağzıma o iri kerpeten girdiğinde, adını haykırarak duvarlarını aşındırdığım o hücrede hep onu düşünmüyor muydum? Yüreğim büyürken başımı sallıyordum. Yanılmış olamam. Bekçim bile onu bulduğumu hissetti. Kadehi yana bırakıyorum. Bana biraz zaman tanımalı. Gülümsememin inandırıcılığını yok ettiğini bilerek ciddi bir yüz takınıp devam ediyorum. "Acele etmeyin. Size beni tanıdığınızı, aramızda olağanüstü bir ilişki olduğunu kanıtlamama izin verin." Kızın dakikalardır müziğin ritmine uyarak sallanan bacağı birden hareketsiz kalıyor. Önce başını, sonra vücudunu benden yana döndürüp, tekrarlaya tekrarlaya beceri kazandığı belli olan bir hareketle gözlerini gözlerime daldırıyor. "Bakın, eğer niyetiniz..." "Hayır," diyerek sözlerinin arasına giriyorum. "Niyetim o değil." Omuzlarını dikleştiren tedirginlik kaybolurken, sanki hakarete uğramış gibi bir süre susuyor. Sonra havuz başındaki kızlardan biri gülünce, merakını açığa vurmaktan çok, bir daveti çağrıştıran bir sesle soruyor. "Söyler misiniz? Kimsiniz siz?" "Ünlü bir sarhoş," diye cevap veriyorum. "Yıllardır hiç aksatmadan düzenli olarak içki içerim." Gülüyor. İçten ve insanı rahatlatan bir gülüş bu. Sustuktan bir süre sonra bu kez o parmaklarını göğsüme uzatıp az önceki daveti unutturmaya çalışarak soruyor. "Peki benden ne istiyorsunuz?" "Oluyor, gelecek." Yüreğimde büyüyen basıncın dilime yüklediği binlerce ton ağırlığa aldırmadan heyecanla cevap veriyorum. "Anlatacağım hikayeyi dinlemenizi." Kız, "Hikaye mi?" diyor. Aynı heyecanla başımı sallıyorum. "Nasıl bir hikaye bu?" "Sonu, ortası ve başı olmayan, 14 yıldır her yaz anlattığım bir hikaye." Kız, yüreğimdeki o basıncın dilimden kulaklarıma tırmanmasına yetecek kadar uzun bir süre sessiz kalıyor. Sonra parmağını hala göğsüme batırdığını fark edip, acele etmeden elini geriye çekiyor. "Sadece hikaye anlatacaksınız, öyle mi?" Başımı sallıyorum. "Öteki kızlara da anlattınız mı bu hikayeyi?" Yine başımı sallıyorum. Öyleyse neden tekrar anlatıyorsunuz?
Ayrım sonu.